Ayrım 57, sayfa 539. Acı hissetti Can. Korumak istediği bir şeye sahip bile olamamasının acısını. Eli uzandı Duru'nun narin ensesine ama dokunmadı. Gözlerini kaydırdı. Elbisesinin incecik askısının tenine değdiği yerde odaklandı. O incecik askıya sürdü parmaklarını. Tenine değmeden. İçinde hissettiği acı suratının her mimine yerleşirken gözlerine hücum etti duyguları. Kısılan siyah gözleri kıpkırmızı sulandı. Biriken gözyaşları akmadı. İçinde hissettiği karmaşaya eşlik edercesine görüşünü bulandırdı. Acıyla çatılan kaşlarının altındaki gözleri izlediği şeyin mahkumuydular. Duru eğdi kafasını önüne. Aklı kaç diyordu. Ama duyguları aklına sus diye bağırıyordu. Sus, bir an olsun sus. İyice kapattı sıkı gözlerini. Sıktı gözlerini. Can biriken yaşlarından kaçarcasına, akıp yanaklarından inmesine izin verdi. Damlalar hızla yuvarlanarak yıllardır gömüldükleri yerden nihayet çıkabilmişti. Bir ırmak gibi özgürlüğüne kavuşurken izledi Can. Duru'nun hafifçe Can'a dönüp öne eğilmiş başının narinliği, kendini sunarcasına gözlerinin önünde duran kulağının kıvrımlığı, kulak memesinin boynuyla birleştiği o pürüzsüz çenesinin incecik açısı. Tırnaklarını geçirdiği koltuğa iyice yaslandı Can. Onun yüzünü birazcık da olsun görebilmek için hafifçe öne eğildi. Kirpiklerinin uzatmasını gördü. Tepeden inen ayın ışığında ne kadar da sıkıca kapanmışlardı. Sanki duygulardan saklanıyorlardı. Daha da sıkı kavradı koltuğu. Duru'nun kulağına yaklaşırken ve içinden çıkan her nefesin sesinin onun tenine değdiğini bilerek fısıldadı. Aç gözlerini. Duru daha da sıktı göz kapaklarını. İçinde hissettiklerini dışarı çıkmamalıydı. Engellemeliydi duygularını. Karantinada kalmalıydı. Görmemeli, tepki vermemeli, kapılmamalıydı. Can burnunu kulak memesinin altına değdirip o nefesi içine çekmese, çektiği nefeste küçücük ama derin inlemese, burnunu teninde hafifçe dolandırıp verdiği nefesin dokunduğu her hücreye kendini hatırlatan etkisiyle lütfen demese, geri verdiği nefesin zehrinde her türlü ön yargıyı alt üst etmese, belki kendi bedenini Can'ın parmaklarının ucundan kaçırabilirdi. Belki Can'ın parmaklarının ucuyla başlayan ve kolunun beline dolanmasıyla süren hareketini bir hamlede engeller, beline dolanan o kolun bedenini kendine çeken gücüne bir hamlede karşı koyar, kulağının kuytusuna sokulmuş o yüzün kendisine ensesine gömmesine engel olurdu. Ama olmadı. İçinde soğuması için kışa gömdüğü tüm duygular, söndüğü sanılan bir yanardağın yeniden canlanması gibi yükseldiler ve karşılarına çıkan ne varsa yeterek yüzeye ulaştılar. Can'ın ensesindeki nefesine dayanamayıp boynunu geri attı Duru. Yandan çevrilerek açılan boyna kaydı Can'ın nefesi. Öpücüğe dönüşürken iyice kavradı Duru'nun bedenini. Sımsıkı kendine çekti. Bu koku, bu his, kollarında tuttuğu bu bedenin kıvrımları nihayet cenneti saklayan yere ulaşmıştı. Çektiği nefeste kendi cehenneminin cennetinde huzur buldu Can bir an. Tırnakları saplandıkları koltuktan bir bir açıldı. Bedenin içindeki duygunun yoğunluğuyla savaşırcasına titreyen diğer eli Duru'ya yöneldi. Ve Duru'nun incecik narin boynunu avuçların arasına alıp tamamen kavradı. Tenine değen tende dindi. Kendisiyle savaşı. Titremesi geçti. Parmaklarının gerginliği gevşedi. Parmak uçlarının hissettiği pürüzsüzlüğe teslim oldu Can. Duru'nun boynunu okşarken, koklarken, onu kucaklarken kaba duyguları inceldi. Peşinden gittiği tarafından yakalanmış tutsak bir sıtlığın duygusundan sahibesine kavuşmuş bir aslanın mutluluğuna dönüştü. Durdurmalıydı Duru. Bu dokunulmayı, bu hissettirilmeyi, bu kaybolmayı, bu daha fazlasını istemeyi, bu özlemeyi, bu teslim olmayı, hayatı durdurmalı ve onun kollarından kurtulup özgürlüğe koşmalıydı. Ama ondan kaçtığı yer özgürlük değil, kendisiyle savaştığı bir muharebe meydanıydı. düşünmemek, hissetmemek için sürekli bir savaşın olduğu yerdi, canın olmadığı o yer. Kendine doğru hissettiği ama başka hiçbir şey hissedemediği o yer. Kendisine her dokunulduğunda canın dokunuşuyla kıyasladığı, arada gözlerini kapatıp nasıl bir yoğunlukta sevildiğini hatırladığında aklına doğan canın düşüncesinden kaçmak için düşünemez olduğu, ne kadar sevişirse sevişsin, onunla olduğu kadar doymadığı, asla doyamayacağı o yer nasıl özgürlük olabilirdi? Canın kokusu hiç değişmemişti. Erkekliğini hissettirirken çıkardığı o hırıltı hiç değişmemişti. Onun nefesiyle içine çekildiği o duygu hiç geçmemişti. Bedenini kavrayan bu eller kendisinden hiç vazgeçmemişti. Canın dudaklarını bulurcasına çevirdi kafasını ona ve dudaklarına değen dudaklarından hafifçe geriye çekti yüzünü. Can durdu. Duru hala gözlerini açmamıştı. Kirpiklerin ıslaklığı, dudaklarının karanlıkta bile belirgin kıvrımları, dikkatle nefesini tutarak bekledi Can, Duru'nun gözlerini açmasını. "Bana bak," diye fısıldarken Duru iyice sıktı ama sonra gevşedi kirpikleri. Selerin saatler gibi geçtiği bir zaman akışında an be an açıldılar. Kendi evrenini gördü Can, Duru'nun ışıksızlıkta bile elası belli olan gözlerinin içinde. Kendine döndü ve kendini gördü Duru. Can'ın suratına düşen ışıkta bile hala karanlık olan gözlerinde. Can'ın nefesini çekti içine. Asla kapanmayan o gözlerin dudaklarına odaklanmasını izledi. Daha önce yine sadece onunlayken böylesine heyecanlanabilmişti. Kalbinin artan ritminde an be an kendisiyle yaklaşan Can'ın dudaklarına teslimdi. Dudaklarının kıvrımına odaklandı Can. O kıvrımlarda doğacak, yeniden var olacak biri gibi yaklaşırken acele etmedi. Önce yavaşça dudağını onun dudağına sürttü. Hissettiği yumuşaklıkta hayat buldu. Ağzını aralayıp yavaşça karaladı dudaklarını, yetmedi. Daha fazla kendine çekti. Kollarının arasındaki bedeni, yetmedi. Ağzını hafifçe açıp tamamen aldı Duru'nun ağzını içeriye, yetmedi. Yetmedi. Yavaş hareketleriyle ritim kazandı, yetmedi. Boynunu tutan eli ensesine iyice kavradı. Belini tutan eli kalçasına kaydı ve tamamen kendine çevirdi Duru'yu. Yetmedi. Vücudunu iyice sarıp dudaklarına kilitledi, yetmedi. Erkekliğini dayayıp ona sertlediğini hissettirdi, yetmedi. Sürtünmeye başlayıp dudaklarının kendisine cevap vermesini beklercesine bekledi. Duru nihayet aynı açlıkla cevap verdi öpüşüne. Teslim değil, sanki zaferiydi, yetmedi. Bir eliyle Duru'yu ensesinden kendisine bastırırken diğer elini onun bedeninden çekip fermuarını açtı. Duru'nun eteğini kaldırıp kilodunu buldu. Kilodunu çekiştirirken bacağıyla Duru'nun bir bacağını araladı. Duru bir hamlede sanki sadece kendisinin yapabileceği bir doğallıkla ayırdı tek bacağını ve 145 derecelik bir açıyla havaya kaldırdı. Can o muhteşem bacağı tuttu, vücuduna dayadı ve nihayet girdi Duru'nun cennetine. Cehennemden geçen bunca mevsimden sonra her mevsimin en güzel hislerinin doruk noktasında hissedildiği o tek yerde. Yaz güneşinin kemiklerine güç veren sıcaklığı, kış buzunun pürüzsüzlüğünde, bahar çiçeklerinin kokusunda, sonbaharın duygusundaydı Duru'nun kadınlığı. Ensesinden kaydı eli, göğsünü hedefledi ama Duru tuttu Can'ın elini. Parmaklarını Can'ın parmaklarına geçirirken çekti dudaklarını Can'ın ağzından. Gözlerini dikkatle onun karanlık gözlerine dikti. Kendisine hissettirilen her duyguyu, yaratıcısı olduğu evreni izlercesine baktı. Vücudunun ritmi Duru'nun kalçanın ritmiyle birleşirken gözlerini ayıramadı Can Duru'dan. Ve o boşalırken boşalan bakışını izledi. Yarattığı zevkin efendisiydi. Ritmi kesmedi. Duru'nun zevkten kendisine salan bedeninin kurtulmasına izin vermedi. Daha sıkı kavradı onu. Gözlerinin içine bakarken bir an önce hissettirdiği duyguyu çağırırcasına ritmi devam ettirdi. Duru nihayet daha fazlasını isteyip yine Can'a katıldı. Anların saatler gibi geçtiği o zaman diliminde, arsızlığın doruklarında sevişti Can Duru'yla. Soyunmadan, erkekliği dışında ona dokunmadan, gözlerini bir an bile ayırmadan yetmedi. kendi cennetine nihayet kavuşmuş biri nasıl yetinebilirdi ki? 9. Göksel. Adalet dişe diş, göze göz değil miydi? Yahya'nın ölümünü izlerken en ilkel duyguları şahlanmış ve adalet hizmet ettiği fısıldayıp durmuşlardı zihninde. Yahya, yavrulara yaptığı gibi kan kaybından ölmeliydi. Yahya'nın kanını akıtarak kan kaybından ölmesini izledi Göksel. Aslında kızın ağzını çıkarır ve onun parçalanmasına izin verirdi ama bu çok riskliydi. Isırık izleri anlaşılır ve bu durum bir ay önce öldürüldüğü o 3 köpeğe ve köpeklerin sahibine bağlanabilirdi. Bıçakla Yahya'nın bacağındaki ana damarı kesmişti ve banyoda yerde kan kaybından ölmesini izlemişti kızla birlikte sakince. Hayat Yahya'nın bedeninden çıkarken kızın ağzından çıkarmıştı Göksel ağızlığını. Tuhaf bir şekilde kız sakinleşmişti. Kanla dolmuş banyoya girmeye dahi çalışmamıştı. Gözlerini yerdeki bedenden ayırmadan dimdik izlemişti oturduğu yerden, kapının ağzından. Geldikleri gibi de sessizce ayrılmışlardı Yahya'nın biten hayatından. 10. Can, Duru. İkisinin elleri iyice kenetlenmiş, yumruk olmuştu. Can'ın ritmi yükselmiş, içinde patlayan her duyguya salıvermişti. Vajinal kaslarının sardığı erkekliğin çevresine bir elektrik akımı gibi yaydığı o duygu, vücudundan nihayet çıkıp gittiğinde, Duru, Can'dan çıkan nefesin tenine dokunduğunda uyandıran etkisiyle kendine geldi nihayet. Can, başını göğsüne dayadığı için derin solukları göğüs kafesine çarpmaya başladığında, bacağını yumuşak bir hamleyle aşağı indirirken, boşalmasına rağmen sertliğini hala kaybetmemiş Can'ı bir anda çıkardı içinden. Ve bir sonraki anda daha Can kafasını kaldırıp ona bakmadan kurtardı kendini onun kollarından. Geriye çekilirken Can'ın şaşkın hamlesi sıyırdı kolunu. Kendini hedef alan dev bir fırtınayı geride bırakırcasına koşarak çıktı salondan Duru. Can peşinden fırladı. Hala sertliğini kaybetmemiş erkekliğinin fermuarını içine sokmaya çalışırken koşmak zordu. Pantolonunu toparlarken salondan çıktı. Sallanan giriş kapısından çıkmış olmalıydı. Kapıyı geçip iki kattan aşağı inen merdivene fırladı. Etrafına bakınarak üçer beşer atladı basamakları. Duru'yu bulmalıydı. Sokağa çıktı telaşla. Sokağın boşluğuna bakıp tekrar içeri girdi. Tuvaletlere doğru koştu. Ne tuvaletlerde, ne kontrol odasında, ne temizlik odasında, ne soyunma odasında, ne de otoparkta görebildi Duru'yu. Duru yine yoktu. Tepinmek istedi Can. Neydi her şeyi bu kadar karmakarışık yapan? Ama tepinmeyecekti. Derin bir nefes aldı. Buraya kadar gelmişti. Onu görür görmez kendini ona vermişti. Bir dahaki karşılaşmalarında ne olursa olsun ona gitmemeli, onun gelmesini beklemeliydi. Kendini tutmayı başarabilirse her şey yoluna girecekti. 11. Sadık, Özge. Gözünü yoldan ayırmadan, yola çıkmadan, yolun kıyısındaki ağaçlıktan ilerlemişti Özge. Medeniyete ulaşmasına daha çok vardı. Keşke yanına biraz su alsaydı. Gözlerinden çıkan yaşları hala kontrol edemiyordu. Resmen fışkırıyorlardı. Çantasından çekip çıkardığı gömleğine burnunu sildi. Kendi içindeki ümitsizliğin derinliğinde ağlayarak yürümeye devam etti. Yapayalnızdı. Etrafı hainlikle sarılmıştı. Korumak istediği değerleri koruyabilmesi sanki imkansızdı. Telefonuna baktı. Nihayet çekmeye başlamıştı. Ömer'i arayıp lokasyonunu atacak ve kendini oraya ona bulduracaktı. Ama gerek kalmadı. Arkasından gelen sese döndüğünde yerinden sıçradı. Özge'nin kendisini fark edişiyle durdu Sadık. Korkutmak istememişti ama bir saattir onu takip ediyordu. Ağlamasını izlemek, çıkardığı narin sesleri duymak kahretti onu. Telefon etmeden önce ona kendisini fark ettirmekten başka çaresi kalmamıştı. Lütfen dedi. Karanlığın içinde ağaçların arasından sızan ay ışığının Özge'yi sarmaya etkisiyle. Özge kafasını iki yana sallarken mırıltısı hesap sormaya dönüştü. Niye hala buradasın? Görmüyor musun? Benim derdim bambaşka. Ben acı çekiyorum hayata yardımcı olamadığım için. Sense hala uçkurunun peşindesin. benden sana kadın olmaz. Rahat bırak beni. Bunun için mi buradayım sanıyorsun? Bu kadar aptal değilsin diye itiraz etti Sadık. Ama Özge bağırmaya başladı. Ne için buradasın o zaman? Ne için? Bana yardım etmek için yalanlar söyledin. Beni kullanmaya çalışıyorsun. Hani tanımıyordun o adamları? Turgut da mı sen gönderdin ha? Bu da başka bir planın mı? Sonra bana bakıp insanların kulağına onu muhalefet mi sanıyorsunuz? Ha ha ha, merak etmeyin, o bizden mi diyeceksin. Sana bunu dedirtir miyim sanıyorsun? Hınçla, nefretle ve savaşarak arkasını döndü. Daha hızlı yürümeye başladı. Bu adamdan uzaklaşmalıydı. Omzuna dokunan Sadık'ın eline sanki elektrik çarpmış gibi itti ve ona dönüp daha yüksek sesle bağırmaya başladı. Anlamıyor musun? Senin gibiler yüzünden bu gezegen yaşanılması imkansız bir yer. Pisliğin hüküm sürdüğü, iyiliğin aşağılandığı, adiliğin cezalandırıldığı bir cehennem dünya. Sen ve senin gibiler yüzünden var olamıyoruz. Nasıl izin verirsin buna? İyiliği engelleyip kötülüğün yayılmasına nasıl göz yumabilirsin? Bu insanın bedeninde insana nasıl bu kadar uzak olabilirsin? Neden? Niye? Eliyle burnundan akan sümükleri ve yanaklarına inen yaşları silip kendine geldi. Niye bu adama hala laf anlatmaya çalışıyordu ki? Ama daha son bir lafı vardı. Bir adım atıp Sadık'ın dibine girdi. Ne sanıyorsun? Sana verilen her şey senin mi? Sana verildiler çünkü hayat benim geleceğimi biliyordu. Bana bakarken neden böyle hissediyorsun? Şimdi karar ver. Ya benim yanımdasın ya da karşımda. Düşmanım mı olmaya razı mısın? Ruhumu parçalamalarına seyirci kalabilecek misin dedi. Hızla dönüp gitti. Beni takip etme, evine dön derken çoktan uzaklaşmıştı bile. Sadık peşinden bir adım daha atamadı. Olduğu yerde kaldı. Yediği darbe o kadar ağırdı ki kim olduğunu unutması artık imkansızdı. Bu andan itibaren kendini kandıramayacağını biliyordu. Yıllardır yaptığı her şey beyninde apacık düşünülmeye bekliyordu. Özge'nin gözlerinde görüp peşine düştüğü şey getirmişti onu buraya. Hiç gelmek istemediği, gelmemek için sürekli kendine yalan söylediği, üzerine asla düşünmediği bu kapısız, sınırsız karanlığa. Hayatın tuhaf yöntemleri vardı. Aşk gibi, acı gibi. Hepsi sırası geleni uyandırmak içindi. Ama uyanmanın şartları vardı. Uyanıldığında harekete geçiren, dönüştüren şartlardı. Kendi karanlığımızda kaybolmak, aydınlığa dönüşmenin şartıydı. Kayboldu Sadık. İçindeki karanlıkta daha önce birçok uyananın kaybolduğu gibi yitip kendi karanlığında karanlıktan gitti. 21. bölüm 1. Bilge. Sıra sıra dizilmiş reklam panolarının hepsinde Avrupa'nın en büyük gösterisi, Avrupa'nın en büyük gösteri merkezi tepede yazıyordu. Gösteriden bir sahnenin fotoğraflandığı afiş bir aydır şehrin her köşesindeydi. Biletler satır tıktıkları gibi bitmişti. Biletlerin bitmesi bile haberlerdeydi. Gösteri 3 gece sahnelenecekti ve bugün ilk geceydi. Duru şehre gelmiş olmalıydı. Aklını Duru'dan alıp kafasını afişten çevirirken bir daha outdoor'lara bakmaması gerektiğini kendine söyleyerek yürüyüşüne devam etti Bilge. Sahilde eşyalı küçük bir eve taşınmışlardı. Evin tek kusuru 150 metre ilerideki bu panolara olan yakınlığıydı. Sahile her indiğinde afişi görmek zorunda kalıyordu. Afişi her gördüğünde aklına can geliyor. Aklına can her geldiğinde Ali'ye yaptığı haksızlıklarla yüzleşiyordu. Zaten sürekli kulağının arkasından fısıldayan bir sancıydı Ali'nin düşüncesi. Bu yüzleşmeler artık fazla geliyordu. Düşüncelerini Ali'den koparıp bebeğine mırıldandı. Her şey yolunda olacak. Hayat bizi yalnız bırakmayacak. Ama her şeyin yolunda olması için bu şehirden gitmesi şarttı. Peki doğrunun okulunu nasıl ayarlayacaktı? Okullar tatil olur olmaz. Doğruyu alıp gidecekti ama nereye? Can'ın ilişkilerinin doğruya açtığı kapıları kapatıp matematik bölümünden onu alması büyük bir yıkım olacaktı. Ama başka ne yapabilirdi? Gitmeyip burada Etin'in teklifini kabul edebilirdi belki. Ama burada kalırsa doğacak bebeğini Can'ın yıkıcı etkisinden, zehirli varlığından nasıl koruyabilirdi? Doğruyu kurtarmaya çalışırken kızını feda edemezdi. Bankada epey parası vardı. Küçük bir kasabaya taşınsa, bölgedeki üniversiteye rüşvet verse, o kasabada huzurla kızını büyütse. Ama üniversitedekiler onu uyarmıştı. Yatay geçişini yapsanız da bir süre sonra özel durumu yüzünden kabulünü geri alabilirler diye. Sorular soruları doğurdu, problemler yayıldıkça yayıldı. Adım adım panolardan uzaklaşırken nefesi daraldı. O sırada alarm çaldı. Balık yağı içme vakti gelmişti. Bebeğinin zekasını Can'ın zehirinden korumak için küçük bir tedbirdi. İspatlanmıştı. Hamileyken balık yağı için annelerin çocukları daha zeki oluyorlardı. Kendini rahatlatırken çantasından suyunu ve balık yağını çıkarıp içti. Şişeyi indirdiğinde kendi adını duydu. Çok uzun süre duymadığı birinin sesinden. Ayrım sonu.